Ayrım 38 Dersim Muzaffer Oruçoğlu Sayfa 359 Laçın sancısından yeni bir Kerbela doğarsa şaşmayın. Uçak sesini duyan yaban kendisini Munzur kıyısındaki bir kayanın dibine attı. Başını kaldırdığında uçaklardan atılan ve masmavi gökte uçuşarak yere inmekte olan bildirilerle karşılaştı. Az sonra kalktı, 50 metre öteye düşen birisini alıp hecelemeye başladı. 4. Genel Müfettişlik mağaraları hınca hınç dolduran halka son uyarısını yapıyordu. Gözünüzde görüyorsunuz ki askerlerimiz Bob Yez Baba, Koz Dağı, Dolu Baba, Aziz Abdal ve Zel Dağı'nı tutmuş, her taraftan ve yakından sizi çember için almıştır. Tayyarelerimiz de üstünüzde dolaşıyor ve ne yaptığınızı görüyor. Birkaç akılsızın yalan sözlerine aldanarak onlara uydunuz. Evinizden, tarlanızdan ayrılarak korku, heyecan, zahmet ve ızdırap içinde sefil ve aç bir halde çukur yerlere ve havasız mağaralara çoluk çocuk ve hayvanlarınızı götürdünüz. Açlık ve sıkıntıdan bunlar arasında hastalık çıkacaktır. Bu yerlere sığınmakla takipten kurtulacağınızı sandınız. Kahraman askerlerimiz güvendiğiniz dağları aştı ve her tarafa girip çıktı. En son sığındığınız yerlere girmek için hazırdır. Fakat devlet evlatlarına kızmaz. Bu son cümlenin üzerinde düşünen yaban Ali Boğaz'ını anımsayarak geniş geniş esnedi ve kaldığı yerden sürdürdü hecelemesine. Onlara hiçbir zaman fenalık yapmak istemez, itaatsizlik yapan evladını döverken de yüreği acır. Parmağını şakağına bastıran yaban bildiriyi yazanın büyük bir alim olduğunu tahmin etti. Sürdürdü merakla. Sizin de yaptığınıza nedamet ettiğinizi ve pişman olduğunuzu biliyoruz. Sizi felakete sürükleyenlere kızdığınızı ve beddua ettiğinizi işitiyoruz. Bu cümleden kalkarak Dersimlilerin yarıdan fazlasının hükümet casusu olduğu kanısına vardı. Size ve bilhassa çoluk çocuğunuza çok hem pek çok acıyoruz. Bu azaptan ve felaketten kurtulmak için yegane çare devletin kucağına dehalet edip yani teslim olup gelmektir. Akıllı olanlar bu işe hemen giriştiler ve şimdi Erzincan'da, Pülümür'de, Nazimiye'de, Mazgirt'te ve Ovacık'ta rahat ve huzur içinde oturuyorlar. Ovacık'taki savaş halini, yanan köyleri, tarlaları, feryat figan içinde kaçışan insanları hayal etti. Huzurlu insanların yaşadıkları köylere gitme arzusuyla yutkundu. Bakışlarını kaldığı yere çevirdi merakla. Bugünkü perişan halinize son verip takipten ve ağır cezadan kurtulmak istiyorsanız, işte size son nasihatımızı ve şefkatli sözümüzü tekrarlıyoruz. Eğer çoluk çocuğunuza acıyorsanız, siz de bizim gibi düşünürsünüz ve yaparsınız. Gelip teslim olanlar ızdırap ve zahmetten kurtulurlar. Gelmeyenlerin üzerine askerlerimiz yürüyecek ve tayyarelerimiz uçacaktır. Her mağaraya bol yiyecek ve bir keçi getirmiş olmanın mutluluğuyla gülümsedi yaban. Geceyi hangi mağarada geçireceğini düşündü. Şifa ile Gule'nin mağarasından yeni çıkmış, her ikisinin de ateşini ateşiyle emmişti. Cilsur'a gitmenin bir anlamı vardı var olmasına ama... Afke'den korkmak, şimdiye kadar ona yanaşmamak, onun dalgalı deryasına dalmamak da insanlığa sığmazdı. Ya ayı Anu? Hançer ucu gamzelerle insanın durgunluğunu, pasını pareleyen o afat kadın. Mıste Sılıç yerden göğe kadar haklıdır. Zevk mengenesinde bağıran kadın cevher kuyusudur. Aslında bağıran kadının yüreğindeki fırtınadır. Mayalanması bin yıl süren koca bir fırtına. Ya Halvorili Cemo? Ocağına cinlerin uğramadığı geyik ruhlu kadın, dersini Munzur suyundan alan küpe çiçeği. Halvori'ye en iyisi Mısla Sliç'le birlikte gitmekti. Sliç kim bilir şimdi ilk sorun hangi mağarasında, hangi yaralının başındaydı. Yaralanmış yoksul dünyanın tek lokmanıydı Sliç. Ani bir kararla Munzur ırmağını geçip Laç deresine yöneldi. Tüm silahlı Demenanlıların derenin çeşitli yerlerine mevzilendiklerini görünce ordunun dereye hakim tüm tepeleri tuttuğunu ve silahşör kollarını dereye hapsettiğini anladı. Laç'ın yukarısına Slepet'in mevzilendiği noktaya doğru ilerledi. Emektar makinalı tüfekçinin kafasını görünce gülümsedi. ''Durum ne alemdedir Slepet?'' ''Bu sabah saldırırlar dedik ama saldırmadılar. Uçurum başlarını tutmuşlar herhal.'' Başını kaldırıp yukarılara baktı Slepet. Uçurum başlarına yaklaşamadılar, gerilerdeler. Sen nasıl girdin dereye? Munzur tarafından girdim. Yukarılara mevzilendiklerini gördüm. Aşağıya inmemişler. Gayeleri nedir acaba? Bu gece Munzur tarafına asker indirirler diye mırıldandı Slepet. Şafak sökmeden de saldırırlar. 25. alay dört bir yanımızı sardı. 25. alay Laç deresine girerse katliam olur. Dersim dersim olalı bu dereye asker kokusu girmedi yavo. Şimdi girerse ölülerimizin üstünden girer. Bu dereye girmek isteyen alay bu makinalı tüfeğin son kurşununu beklemek zorundadır. Kurşun yağmurunun nereden yağacağını merak eden yaban, asker nereleri tuttu diye yutkunarak gökyüzüne baktı. Son 10 gündür savaşa savaşa geriledik, geldik Laç'a sığındık. Erzincan Tugayı ile Mameki Tugayı arasında sıkıştık. Kanasor'da, Kafat'ta, Haçili'de, Kırmızı Dağ'da çok kan döküldü. En kanlı çarpışma aşağı borda olmuş. Kafat'ta oldu diyerek yanda uyuyan silahşörlere baktı Slepet. Keçi sürülerini bırakıp mağaralara sığındık. Oradaki her 3 mağarayı da sardılar. Ben 10 silahşörle mağaradan çıktım. 57. alayın çemberini yardım. Mağaralarda kalanların hepsini yok ettiler. Keçi sürüsünü kurşunladılar mı? Yo, almış götürmüşler diye esnedi Slepet. Bu Dersim savaşı çok keçinin canına mal oldu. Kaynaşmaları derede yer değiştiren silahlı grupları süzdü. Bu savaşı kim kazanır Slepet? Yenilen. Alın çizgileri derinleşti yavanın. Slepet'in yanlış cevap verdiğini düşündü. Yani Dersim yenilir mi dersin? Dersim yenilirse kazanır. Dersim'in acısı derinleşir, dünyanın şah damarına işler. Hızır unutsa da dünya alem unutmaz Dersim'i. Yavan Dersim'in ünlü silahşörü İvis'i aradı bakışlarıyla. İvis varken asker giremez bu Laç deresine diye iç geçirdi. Laç deresi Dersim'in yüreğidir. Bu derin, bu belalı yürek susarsa Dersim de susar. Güneşin batışıyla birlikte beklenmeyen bir canlılığa girdi Laç deresi. Mağaralardan, kovuklardan, kazılmış kaya diplerinden çıkan insanlar askerin neden saldırmadığını tartışmaya başladılar yeniden. Karabesen'in konuşmalarını sabırla dinleyen Mürşit Mürtos, sasın diye bağırdı sonunda. Tepeden süzdü insanları oturduğu kayanın üzerinden. Fikirlerinizin sayesinde yine sidiğim tutuldu. Güzel kokulu şemam suyu olsa da içsem. Alaycıl alaycıl süzenleri, yılışanları, kahkaha atanları yok sayarak Karabese'ye baktı. Benim rahmetli karım, benim gönlümü de ezberimi de tam 50 yıl saray etti kendine. Sonunda ne oldu? Bir sözle koca sarayı yıktı başına. Elinizdeki tüfeklere güvenmeyin. Laç deresine toplar kâr etmez demeyin. Dağ deyip dıngırdamayın. Dağdan üstün dağ var. Karşınızda düzenli tertipli bir ordu var. Siz nesiniz? Başınız belli değil, kıçınız belli değil. Ha deli kızın çeyizi, ha siz. Ne sözünüz sözdür, ne naranız nara. Bizim bir sözümüz, bir naramız onların 1000 topuna bedeldir. Bu çıkış karşısında 1000 yıllık çaresiz deliler gibi sırıttı Mürşit. Hey Mehmet'e Mirzaliye Sülemani! Hayatın mağarayla, bağırmayla geçti. Bağırmakla sultan olunsaydı ilk şeref sırasını eşek alırdı. Kocası Mirzo'nun kolundaki sertleşmiş kurşun yarasını açan Karabes'e çenesi açıldı Virto'nun. Hızır yardımcımız olsun diye mırıldandı. Kurutularak dövülen ve macun haline getirilen balığı yaranın üzerine koydu. Sinirimden bızırım patlamadan uzaklaşsam iyi olur. Yarayı sardı. Mirzo'nun gevrek gülüşlerinin yarattığı hoş bir ruh haliyle tüfeğini alıp uzaklaştı. Akşam alacasında bu ne haldir? Herkesi mağaralara sokun. İvis'in tüm sohbetleri bastıran bu emri silahşörler tarafından hemen uygulanmaya başlandı. Varlığı belirsiz mırın kırınlar ve çocuk mızmızlarıyla mağaralara yönelen umutsuz pejmürde kalabalığın ardından Mürşit patladı. Çoban bahırdı, sürü ahıra. Kasvetli dayanılmaz bir karanlık çökmüştü Laç deresine. Silahşör kolları ordunun dereye kolayca asker indirebileceği kritik yerlere mevzilenmişlerdi. Mağaralardan, kovuklardan taşan çocuk avazlarıyla keçi meleişlerini, görkemli bir yıldız mahşerinin altında özümleyen silahlı grupları hiçbir zaman böylesine anlamlı, sır dolu, korkutucu bir sessizlik sarmamıştı. Ödleklikle cüret arasında kalmış, hangi tarafa hareket edeceği belli olmayan, kimliksiz, duyulmayan, asılsız boyutlarla büyüyen, küçülen seslerin tutsağı mı olmuştu yoksa bu dere? Asker postallarından kopmuşçasına küçük taşlar düşüyordu derenin dibinde uyuyan büyük karanlığa. Çocuklar, kadınlar ve keçiler tutmuştu mağaraların karanlık loş diplerini. Bir çocuk uyuyordu her kadının kucağında. Süt, gübre, yaprak ve pıhtılaşmış kan kokusu sinmişti kayalara. Ağır yaralı silahşörler orta kesimde yan yana yatıyorlardı. Mağara dibinden gelen ve bunların dermansız iniltilerine derman olmaya çalışan ve çıplak ayaklarını dikkatlice kullanan bazı kadınlar dolaşıyordu kan kokular arasında. Babadaki kurşun acısını kucağındaki çocuğuyla dindirmeye çalışan bazı kadınları ise azarlıyordu aksakallılar. Mağaraların kayalarla örülmüş mazgallı giriş yerlerini genellikle tutanlar aksakallılardı. Uyuyamayan ve sık sık işemeye çıkan bu geveze prostatlılar takımının fısıltılı sohbetleri sabaha kadar sürüyordu bazen. 18 Temmuz'u 19'a bağlayan gece 25. alay insanüstü bir çabayla son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. İki gün önce Anavar Komu sırtlarında İvis'in 60 kişilik şok baskını karşısında ağır kayıplar veren alay, Laç'ın kolay düşürülemeyeceğini kavramıştı. Alay dağ toplarını ve ağır makinalı tüfekleri karanlıktan yararlanarak derenin içini kolayca vurabileceği noktalara mevzilendirdi. 11. alay ile 57. alayın ikinci taburu ise tüm namlularını Laç Deresi ile Munzur suyunun birleştiği buruna yöneltmişti. Doruklar güvercin grisini andıran ipincecik bir sisle aydınlanmaya başlamak üzereydi ki Laç Deresi uçakların, topların ve makinalı tüfeklerin gazabıyla ırgalandı. Güneyden gelen ve geceyi derede geçiren göçmen kuşların çığlıklarıyla renklendi gökyüzü. Can havliyle kalkan ve Laç göğünü terk etmekte olan dişi bir kartalın bakışı uçurumdan düşen körpe bir dağ keçisinin debelenişine takıldı. Ardı arkası kesilmeyen büyük patlamalar ve kurşun yağmuru altında fırsat kollayan Demenanlı silahşörler asker ilerlemedikçe kurşunlarını harcamıyorlardı. Makinalı tüfekçileri, topçuları ve uçakları vurmaya özel önem veriyorlardı. İvis, Slepet, Mırzu, Hıde, Memkek ve Karabes'e başta olmak üzere 70 kişilik silahlı bir grup 25. alaya karşı mevzilenmişti. 11. alayın karşısında ise atıcılığı ve cengaverliği de ündü Hese Geve'ye bağlı 80 kişi mevzilenmişti. Yavan dev bir kayanın altına sığınmıştı. 2 saatlik yoğun bombardımandan sonra 25. ve 11. alay aynı anda kuzeyden ve güneyden şiddetli bir saldırı başlattılar. İvis'in 70 kişilik kuvveti esnek davranıp geri çekilmeme yüzünden bir anda 37 kişiye indi. 25. alay büyük kayalara, kritik noktalara mevzilenen Demenanlı keskin nişancılar karşısında daha fazla ilerleyemediği gibi ağır kayıplar vererek eski mevzilerine çekilmek zorunda kaldı. Hese Gebe'yi tutunduğu mevzilerden gerilere atan 11. alay ise çoğalan cesetler pahasına Laç'ın Munzur'a açılan ağzına egemen oldu. Bu arada dağ savaşları için özel olarak eğitilen askerlerden oluşan Laç Deresi müfrezesi, Laç uçurumları boyunca çarpışa çarpışa 11. alay hizasına geldi. Karanlık çöktüğünde çarpışmalar hızını yitirdi ama dağ topları dereyi dövmeyi aralıklı olarak sürdürdü. Mağaralarda, kovuklarda suspus olan taşlaşan halk gün boyu süren cehennemi çarpışmaların sonuçlarını merak ediyordu. Karanlığın koyulaşması, dereye düşen top mermileri arasındaki sürenin uzamasıyla birlikte çeneler gevşedi. Her zaman mağaranın dibinde keçilerin arasında oturmayı tercih eden Mürşit Murtu'dan yükseldi ilk ses.
''Ömrümde hiç bu kadar sessiz kalmamıştım. Toplar, tüfekler konuştu, ben sustum. Keçiler konuştu, 3 aylık bebekler konuştu. Parçalanan kayalar, kökler konuştu, ben sustum. İnsanlığımdan hiç bu kadar uzaklaşmamıştım.'' Suskunluğum bilgenin ırzına geçti. Bu savaşı durdurmazlarsa ben yarın bu mağaradan çıkar, bu mübarek tabancamla bu savaşı durdururum. Dağılan her kuşun yuvasını bu namluların başına bela ederim.
Mürşid'in konuşması korkunun dondurduğu kana, cemre kıvılcımı gibi düştü. Boz atlı Hızır'ın mağaradan içeri girip tüm insanları kurtarmasını bekleyenler homurdanmaya başladılar.
''Bir kolbaşı gelsin de bize bilgi versin. Bugün kim kazandı, kim kaybetti?''
''Bir keçiye bile yapılmaz bu.
Altıma işeye işeye ayağımın altındaki kaya eridi.
Kaç top güllesi düştü bu derenin rahmine?
Bu derenin sancısından yeni bir Kerbela duvarsa şaşmayın.''
Korku ve merak kurdu mağara halkını kemirirken, İvis topladığı kolbaşlarına, geceliğin toplara ve ağır makinalı tüfeklere saldırmayı öneriyordu. Dereye yakın yerlerdeki küçük toplara sürünerek yaklaşılacak, topçular ani bir saldırıyla etkisiz hale getirilerek toplar uçurumdan aşağı atılacaktı. Öneriye karşı çıkan olmadı. Yaman böyle bir görevle görevlendirilmekten korktuğu için sezdirmeden sıvıştı oracıktan. Mağaraya girdiğinde mürşit Mırtu'yu hırpalanmış mecalsiz bir sesle konuşur buldu.
Elnemin terini yürüdüğüm yollardan toplayın. 80 yıllık bilgimi çile eşeğime yükleyin. Sonra da çilemin ırzına geçin. Bebek ağlar, ekmek ağlar, süt ağlar, kulak duymaz. Yarın savaşın içindeyim. Benim hasmım insan değil. Ben insanı ciddiye alacak kadar alçalmam. İnsanın ne mal olduğunu bütün hayvanlar anladı. Benim muhatabım, hasmım, düşmanım insan değil.
Düşmanın insan değilse kimdir?
Bağırma velo, bağırma diye çıkıştı mürşit. Bağıra bağıra çenendeki o gür sakal seyreldi, keçi sakalına döndü.
Hele sus Mırtu, Yavo gelmiş bize bir bilgi versin. Cehennem ateşinin içinden geldin, anlat Yavo, kim kazandı? Asker dereye girdi mi, bizden ölenler kimlerdir? Yavan keşfedilmiş olmanın sevinciyle, korkmayın, endişelenmeyin dedi. Derede patlayan mermilerin şamatasını aldırmayın. Asker kaç sefer girmeye yeltendi de giremedi. Yüreğinizin gücünü küçük görmeyin, yiyecekleri idareli kullanın. Çocuklara güzel sözler söyleyin.
Ölülerimizin adlarını açıkla.
Nasihatleri bırak Yavo, kaç kişi öldü onu söyle.
Cesetleri ne yaptınız?
Onlarca parçalanmış silahşör cesedi canlandı gözlerinin önünde Yavan'ın. Ölülerden söz etmeyin, savaşta ölülerden söz edilmez. Ne diyeceğini bilemiyordu. Konuşmasını sürdürürse şaşkınlığının geçeceğini, kafasına derman değerinde taze düşüncelerin geleceğini çok iyi biliyordu. Ölüsüz savaş olmaz, ölüsüz savaş gelinsiz düğüne benzer. Bizden çok ölü var desem yalan olur, ordudan az ölü var desem de yalan olur.
Lafı dolandırma diye bağırdı mürşit. Dolana dolana yumaklaşan yalandan ne farkı var kafalarınızın? Sizi bu mağarada bir arada tutan nedir? Tepenizde patlayan toplar olmasa siz birbirinizi yersiniz.
Yeter Mırto diye bağırdı Velo. Seni dinleye dinleye sakalım keçeleşti. Bırak da Yavo sözünü bitirsin. Felaket günlerinde sus ki ilmin artsın. Sinirinden kendi sakalını çekeceğine yanındaki keçinin sakalını çekti.
İşerim ben böyle ilmin içine. İlim susmaz. İlmin anası ateştir. İlim yerinde durmaz. Yerinde duran ilmin ayağı çürür. Başı işe yaramaz. İlmi kendinize benzetmeyin.
Mırto, Mırto, senin o düşük çenen 40 yıl durmadan işledi de ben bir şey anlamadım. Bir sözün bile benim akıl kapımı zorlayıp içeri girmedi. Tam bu sırada peş peşe iki top mermisi patladı mağaraya yakın bir yerde. Çocuklar uyandı, keçiler ürktü. Kadınlar iç çekerek memelerini bebeklerin korkudan açılmış ağızlarına gömdüler. Birkaç koca karı korkudan altına işedi.
''İlim budur!'' diye bağırdı mürşit. ''Yanlış insan, ilmi yanlış yerde patlatır.''
Başını iki yana sallayan ihtiyar Velo, bu adam gitse savaşa katılsa da rahat etsek, başka sesleri de dinlesek, acılarımızın şiir-u şivanını dinlesek diye omurdanırken, üçüncü bir top mermisi daha patladı. İvis gece yarısına doğru üçer kişilik dört saldırı grubu oluşturdu. Kendi grubuna slepetle saldırıya katılmakta çok ısrar eden Kara Bese'yi aldı. Gruplar tespit edilen toplara doğru aynı anda harekete geçtiler. İvis'in grubu 300 metre sessizce sürünerek Laç Deresi'ne aralıklı bir şekilde döven topa 50 metre kadar yaklaştı. Slepet makinalı tüfeğini çalılı bir tümseye kurdu ve topun başındaki kıpırtıları kollamaya başladı. İvis'le Kara Bese sürüne sürüne 30 metre kadar yaklaştılar topa. Ölümcül kritik bir bekleyişe girdiler. Önceden kararlaştırdıkları gibi Dolunay'ın bulut kümesinden çıkışıyla birlikte Slepet'in makinalı tüfeği takırdamaya başladı. Topçuların acı acı çığırışlarını, makinalı tüfeğin susuşu ve İvis'in karabeseyle birlikte saldırısı izledi. Kan ve inleyiş ortamından topu inanılmaz bir güçle söküp alan iki silahşör uçurum başına doğru hızla çekip götürdüler. Slepet'in yardımıyla uçurum başından Laç'ın karanlık dibine doğru yuvarladılar topu. Diğer üç saldırı grubundan ikisi başarısız kaldı. Birisi ise iki topçu erini saf dışı edebildi fakat topa dokunamadı. Demenanlıların dört topçu erini öldürmeleri ve bir daha topuna da el koymaları 25. alayı çileden çıkardı. Alay tüm makinalı tüfeklerini ve toplarını Laç Deresi'ne karşı aynı anda yoğun bir şekilde ateşledi. Dereyi hallaç pamuğu gibi atan 25. Alay büyük bir cesaret örneği göstererek özel eğitimli Laç Deresi müfrezesini geceliğin Laç Deresi'ne soktu. 11. Alay'ın karşısında mevzilenen HSG ve İvis'le görüştükten sonra ''Bırakın ayı ceviz ağacına iyice yaklaşsın'' diyerek en iyi 15 nişancı ile Laç Deresi müfrezesine karşı harekete geçti. Cüretli baskınları, atıcılıkları ve taktik kurnazlıklarıyla ünlenen Demen Andılar, müfrezenin geceliğin Laç Deresi'ne iyice yayılmasına izin verdiler. Bu arada tek tek her iki uçurum yakasına da mevzilenerek şafağın söküşünü beklemeye koyuldular. Binbaşı Ragıp'ın komutasındaki müfreze Laç'ın ortalarına kadar geldi ve daha fazla ilerlemeyi göze alamayarak mevzilenmek zorunda kaldı. Binbaşı Alay komutanına derede hiçbir kıpırtının olmadığını, Şakilerin korkudan dereyi terk ettiklerini bildirdi. 25. Alay müfrezeye zarar vermemek için top atışlarını durdurdu. Ürkütücü bir sessizlik çöktü dereye. Alay komutanı Şakilerin mağaralara ve kovuklara çekilmiş olabilecekleri uyarısında bulunarak müfrezenin tan yeri ağırır ağırmaz istihkam timlerini harekete geçirmesini, tahrip kalıplarıyla mağara ve kovukları Şakilerden hızla temizlemesini emretti. Tüm mağara ve kovuklara Laç Deresi müfrezesinin dereye indiği bildirilmişti. Halkın ağzını bıçak açmıyordu. Ağlayan çocuk açılmış ağzını anasının avucunda buluyordu. 10 gün önce yağan şiddetli yağmurların canlandırdığı kurbağalarla uçamayan ihtiyar baykuşlara teslim olmuştu karanlık. İkişer kişilik 11 timden oluşan istihkam takımı el bombaları ve tahrip kalıplarıyla dolu torbalarının yanında binbaşının harekat emrini bekliyorlardı. 25. Alay bölükler halinde dereye kolayca inilebilecek yerlerde toplanmıştı. Kuzeyden esen hafif bir dağ yeli yaladı dereyi. Yuvasından düşerek bacakları kırılan körpe bir atmacanın çığlığıyla yankılandı karşı uçurumlar. Koca bir kayanın dibinde sabahı bekleyen binbaşı, uçurum başlarına üşüşen ve uçurum dibindeki taze kan kokusuyla asker kıpırdanışları arasında karar veremeyen, huzursuz kurtların düşürdükleri küçük taşları 25. Alay'ın dereye giriş hazırlıklarına yordu. Slepet öksürüğünü iradesine gömerek ''Sen büyüksün ya Hızır'' diye fısıldadı ve nişangahını öptü makinalı tüfeğinin. İvis mevzilendiği uçurum kayasının dibinden gökyüzüne baktı. Yıldızların kaybolduğunu, derenin dibine çöreklenen büyük karanlığın can çekiştiğini fark etti. Ündü naralarından bir tanesini atarak çatışmayı başlattı. Laç uçurumundaki sığınağından günlerdir silahları dinleyen ve ilk kez rahat bir uykuya dalan Cilsur irkilerek uyandı. Tek tek uçurum kayalarına mevzilenen Demen Andılar deredeki müfrezeyi kurşun yağmuruna tutmuşlardı. 25. Alay Laç müfrezesini rahatlatmak için uçurumları yoğun makinalı tüfek ateşiyle dövüyordu. Havanlar susmuştu. Uçuruma çarpan her top mermisinin dereye kaya parçaları yuvarlayacağını iyi bilen 25. Alay topları da susturmuştu. Yarım saat içinde 35 ölü veren Laç Deresi müfrezesi, binbaşı Ragıp'ın geri çekilme emrini 25. Alay'ın koruma ateşi altında uygulamaya başladı. Müfreze pireyi gözünden vuran Demen Andıların namlularına kurbanlar vererek güç bela çekilebildi. Derede toplam 43 asker ölüsü yatıyordu. 2 yaralı vardı. Bunlardan birisi binbaşı Ragıp'tı. Sırt üstü bir çukura düşmüştü. Uçurumdan bakarken binbaşıyı fark eden Slepet, ''Ciyoke nevono pımıkakuh cimetye'' diye mırıldandı. ''Dipnot yiyemeyeceğin boka burnunu sokma.'' Uçurumdan aşağı indi atışları kollayarak. Slepet'in elindeki makinalı tüfekle yaklaştığını fark eden binbaşı başını hafif kaldırdı. ''Beni öldürme'' diye inledi. Slepet binbaşıyı sırtlayıp bir kayanın arkasına götürdü. Yeni yaralanan silahşörlerin yaralarıyla uğraşan Hıde Siliç'i hemen getirtti. Mısle Siliç'in öğrencisi ve amcası oğlu Güleç Hıde torbasını açtı, binbaşının yaralarını sarmaya koyuldu. ''Beni nasıl olsa öldüreceksiniz, yaralarımı niçin sarıyorsunuz?'' Binbaşının bakışlarındaki güvercin insafını fark eden Slepet, varlığını aniden saran bağışlama arzusunun ağırlığı altında diz çöktü, sıcaklığını henüz yitirmemiş olan makinalı tüfeğinin namlusuna dayadı şakağını. ''Kanadı kırılmış kartala kurşun sıkılmaz kumandan. Yaraların sarılır sarılmaz götürür alayına teslim ederim seni.'' Kısa bir sürede binbaşının başına toplanan kolbaşları ve bazı ünlü silahşörler kendi aralarında tartışmaya başladılar. Binbaşının geri verilmesini savunanlar, öldürülmesini savunanlara baskın çıktı. Çatışmanın öğleye doğru yavaşlamasından yararlanan Slepet, binbaşı Ragıp'ın önerilerini dikkate aldı. Uzun bir çubuğun ucuna beyaz bir bez bağladı, binbaşıyı sırtına aldı, çubuğu da eline verdi. Etrafı kollayarak ve arazi avantajlarını da ustaca kullanarak, 25. alayın Laç Deresi'ne en çok sokulan taburuna yaklaştı. Durumu dürbünle izleyen 3. tabur komutanı ateşkes emri verdi. Yaralıyla birlikte bir çukura mevzilenen Slepet bağırarak durumu tabura açıkladı, beyaz bayrağı dikti. Tarifsiz bir minnettarlık duygusuyla Slepet'i süzen binbaşı, ''Adın ne senin kardeşim?'' diye inledi. ''Slepet, beni burada mı bırakacaksın kardeşim?'' Yüreğini her gün yitiren ve ömrü aramakla geçen yorgun bir insan edasıyla binbaşıyı süzdü Slepet. ''Seni bu çukurda bırakır giderim kumandan. Arkadaşların gelir seni alırlar. Almazlarsa seni alır bir mağaraya korum. Yaraların sağlıncaya kadar kalırsın.'' Etrafı kolladı, iki büklüm eğilerek çıktı çukurdan, hızla uzaklaştı, Laç derinliğine doğru. Tabur komutanının sıhhiyeden gönderdiği sedyeli iki er beyaz bayrağın dalgalandığı çukurdan binbaşıyı alıp yaralıların yattığı büyük çadıra götürdü. Yerleştiği mevziden binbaşının götürülüşünü müthiş bir hazla seyreden Slepet, söz yiğidin yarısıdır diye mırıldandı. Derede yatan ve çürümekte olan asker cesetlerine baktı. Ceset toprağı çürütür. Toprağın şahı ormanların dibindedir. Düşen her yaprak yorgan olur bu toprağa kat kat. Eski katlar çürür, toprak olur yeni katların altında. Vurulsam bir kayanın üstüne düşsem, atmacaların kanına karışsam. Laç Deresi'ne yönelen tüm namlular o gün saat 3'e kadar sustu. 25. ve 11. alay komutanlarına 4. genel müfettişlikten gelen emir Laç Deresi'nin karanlık çökmeden önce düşürülmesi yönündeydi. Alay komutanları çok daha yoğun ve riskli bir saldırı için hazırlıkları hızla tamamladılar. Saat 3'te iki uçağın, topların ve tüm makinalı tüfeklerin kahredici ateşiyle sarsılmaya başladı dere. Laç uçurumlarının dağ keçilerini bile afallatacak derecede tehlikeli noktalarına mevzilenen Demenanlı silahşörler her zaman yaptıkları gibi en yoğun ateşi sessizlikle karşıladılar. Sessizliği bozan tek kişi Mürşit Mırt oldu. Ardı arkası kesilmeyen dev patlamalarla sallanan karanlık bir beşikte sandı kendisini. ''Beni bu aksakalımla bebekleştirmek isteyen dünyanın çarkına işerim ben.'' diyerek keçileri elinin tersiyle itip ayağa kalktı. 19. yüzyıldan kalma Kubaçi yapımı mermisiz tabancasını kuşağından çıkardı. Yerde balık istifi yatanları çiğneye çiğneye ilerledi mağaranın ağzına doğru. ''Çakilin ayağımın altından uyuz keçi sürüleri, engel olmayın. Çakilin de karşı çıkayım. İnsanlığımın tek sermayesinden yoksun etmeyin beni.'' Mürşidin ezdiği mağdurlardan homurtular yükseldi. ''Bırakın gitsin, sakalı soframızın çırası değil ya.'' Eceline susamış keçi, başını güneşten kaçırır, kurdun inine sokar. Bırakın gitsin Eroh, yiğidi her karı doğurmaz, er karı doğurur. Üzerimizden menzilci beygiri geçseydi bu kadar ezmezdi. Mağaranın çıkış mazgalına yaklaştığında sakalları kıpırdayan ihtiyarların kendisi hakkında ahkam kestiklerini düşündü. Çakilin ayaklarımın altından, kalaylı bakır sanmayın sakallarınızı. Her kılında bir ton pas kokusu var. Çenesinden sakal yerine çocuk kefeni sallanan ihtiyarın geçtiği köprüden geçmem ben. Çekilin, zincir olmayın ayaklarıma. Eğildi, iyice daraltılmış delikten dışarı çıktı. Patlamalar mahşerinde buldu kendine. Çabuk mağaraya gir Mırto, eceline mi susadın? Nereden geldiği belli olmayan bir silahşör avazını gökyüzüne bakarak yanıtlayan Mürşit, teslim olun diye tabancasını havaya kaldırdı. Bütün silahlılar, askerler, silahşörler, yenenler, yenilenler, herkes getirsin silahını bu mağaranın önüne atsın. Silahın vicdanı, ilmi, irfanı olmaz. Patlayan güçlü bir top mermisinin etkisiyle yüzü koyun uzandı, yanağını kayaya dayadı. Kendinize gelin Ero diye mırıldandı. Bu halk deryadır, deryaya kıymayın. Ölürse leşini bir ömür sırtınızda taşırsınız. Savaşa korkarak karşı çıkmanın mürşitlere yakışmayacağını düşündü. Sarı saltuğun çatısız evi gibi gerçek bir mürşidin de beyninin çatısı yoktur. Güneşten ve yıldızlardan gece gündüz ışık yağar çatısız beyine. Kötülük kâr etmez. Tabancasını uçkuruna sokup ayağa kalktı.
''Bırakın silahı, tükenmeyin. Silahı kundaktaki bebeğin başına bela eden insanın beyni olsa olsa benim düşüncemin lazımlığı olur. Kulaklarınız, elleriniz, ayaklarınız körleşmiş. Bırak silahını ey körlerin şahı, bırak!''
Derenin derinliğine indi hızla. Büyük bir kara taşın dibine sırt üstü uzanıp patlamalar, naralar, çığlıklar mahşerini dinlemeye koyuldu. Urartulardan kalma yontulmuş küçük bir taşın böğründen S gibi çıkan sarı çiçeğe baktı. Çiçeğin ha sakalıma seçmişsin ha boş zamanına diye söylendiğini sandı. Bombaların göğün mavi rahminden kopmuşçasına patladıklarından kuşkulandı.
Zamanı katletmeyin diye doğruldu. 25. alaya doğru yürümeye başladı.
Omuz başını parçalayan bir kurşunla yüzü koyun düştü. Başını kaldıran askerleri tek tek vuran Karabes'e ''Mırto'yu vurdular'' diye bağırdı Slapet'e. Mevzisinden çıkarak mürşidin vurulduğu yere hızla koştu, sırt üstü çevirdi. ''Durumun nasıl aslanı mineper?'' diye bağırdı. Sırtını yerden kurtaran ihtiyar
''İlme kurşun işleme, sen işine bak'' diye ayağa fırladı.
Tabancasını kuşağından çekti.
''Yapma iki gözümün ışığı, vurulursun, gel çabuk gir mağaraya.'' İlme işleyen kurşunun alnını karışlarım ben.
İhtiyarın dikine gideceğini anlayan Slapet, omuzlarımı taht ederim sana, hele gel diyerek omuzladı mürşidi. İki büklüm hızla koştu mağaraya doğru.
Bunu yapma bana Slapet, bir silahşör derekesine düşürme beni. İlim deryasını taşımaya heveslenme, haddini bil.
Senin selametin, dersimin selametidir ey güzel adam.
''Sonunda kavradınız bu gerçeği. Başında kavrasaydınız bu felaketler gelip bulmazdı sizi. Bir serçenin koca bir deryayı yüreğine yükleyip götürdüğünü söylediğim zaman gülerdiniz bana.''
Slapet'in mürşidi mağaraya sokmasından az sonra 25. alay iki taburuyla Laç Deresi'ni işgal etmeye kalkıştı. Değişik yönlerden dereye giren taburlar, Demenanlıların naraları, yoğun ve isabetli atışları karşısında ilerleyemediler. Derenin dibinde elverişsiz bir mevzilenme ile çatışmayı sürdürdüler. Tam bu çatışma anında İvis uçurum başlarında suskun bekleyen toplara saldırmaya karar verdi. Yanına aldığı iki silahşörle en yakın dağ topuna yöneldi. Slapet başta olmak üzere Demena'nın mevzileri birbirine yakın silahşörleri toplara gündüzleyin saldırmadan intihar olduğunu ileri sürerek İvis'i engellemeye çalıştılar. Cüreti savaşın kalbi olarak benimseyen İvis dinlemedi hiçbirini. Ağaç ve çalı kümelerinin arasından sürünerek topa 100 metre yaklaşan İvis yanındaki silahşörlere ''Ben ateş etmeden kimse ateş etmesin'' diye fısıldadı. Topun başındaki 3 askere 3 tüfek aynı anda yöneldi. Tüfeklerin patlamasıyla 3 silahşörün topa doğru yay gibi fırlaması bir oldu. Askerlerden ikisi anında öldü, birisi omuzundan vurularak düştü. 3 silahşör topu yerinden sökerek uçurum başındaki çalılıklara doğru hızla sürükledi ve uçurumdan aşağı attı. Tam bu sırada yaralı asker bulunduğu yerdeki ağacın arkasından nişan alarak 2 el ateş etti. Kurşunlardan birisi İvis'in sırtından geçerek iman tahtasından çıktı. Acılı bir avazla yüzüstü düşen ünlü silahşörün 25. alaydan baskınla aldığı filintası batmakta olan güneşe karşı kıvılcımlanarak döne döne uçurum derinliğine düştü. Makinalı tüfeklerin çalılığı dövmeye başlamasından az önce 2 silahşör İvis'i yüklenerek Laç derinliğine doğru inişe geçti. İvis'in ölümüyle Laç deresi çalkalandı. Silahşörler başta olmak üzere büyük bir moral çöküntüsüne girdi Demenan. Mağaralar, kovuklar, kazılmış kaya dipleri ağıta durdu, uğuldandı arı kovanı gibi. 25. alay 2 taburunu karanlığın çökmesiyle birlikte Laç deresinden geri çekti. Kara bulutlar sardı göğü. Peş peşe düşen güçlü yıldırımların eşliğinde soluk kesen şiddetli bir yağmur başladı. Toplar, tüfekler sustu. Mağaralardan, kovuklardan boşalan halk bir kayanın dibinde bekleyen cenazenin yöresinde halelendi. Uyarılara rağmen, karanlığa ve yağmura rağmen meydan okurcasına yükseldi ağıtlar.
''Uy oğul oğul, Bozatlı Hızır'ın insafı oğul, tüfeği kırklara karışan oğul, yüksek ziyaretlerin kırmızı çiçeği oğul, munzur gözlerinin ışığı oğul, herkes gizlendi de sen öne çıktın, heme de cıve keji vurmadılar da seni vurdular.
Uy oğul oğul, bu dünya, bu kötü dünya hese geveye kaldı. Benim güzeller güzeli, yiğitler yiğidi oğlum öldü de sen niye ölmedin ey vele hememeli?
Ben 7 kere yaralandım anne. Sen hiç top söktün de uçurumdan Laş Deresi'ne yuvarladın mı vele? Gizlendiğin delikten benim oğlumun yiğitliğini seyrettin hep.
İvis'in babası ihtiyar Seyku Ali karanlıkta kan çanağı gibi ışıldayan bakışlarına dikti karısının.
Kapa çeneni, herkesi suçlama dedi. Koca dersimde senin oğlundan başka yiğit yok mu?
Cenazeyi yakından süzdükten sonra mırıldana mırıldana kalabalıktan ayrılan Mürşit Mırto, tek ölüye değil, bütün ölülere üzülen insanlığın ayaklarını yalarım ben diyerek yağmurun altında yukarılara, çürümüş ceset kokularının geldiği kanlı dere yatağına doğru yürüdü. Az sonra da asker cesetlerinin arasında buldu kendisini. Kollarını havaya kaldırdı, yüzünü yağmura çevirip,
''Ey Kali, Ali, Mevali, Kerbela'dan beter oldu dersimin hali!'' diye bağırdı.
38. Ayrımın sonu, sayfa 372.